Ayrım 3.
Gösterge hala hareketsiz donmuş durumdaydı. Hiç dedim ve bir anda durumu kavradım. Grovli hiç yakıt kullanmıyor. Yakıt kullanmaması, açlığın, susuzluğun, yakıtın hep zamanla ilgili şeyler olmasından. Oysa burada zaman yok. Pay başını evet anlamında salladı. Hızın da zamanla ilgisi vardır dedi Leslie. Ama hareket ediyoruz. Öyle mi? Pay kara kaşlarını soru sorar gibi kaldırıp bana baktı. Hiç bakma bana dedim. Yoksa yalnızca inancımızda mı hareket ediyoruz? Yalnızca. Pay beni cesaretlendiren bir teşvik işareti verdi. Sanki sıcak soğuk oynuyorduk. Bilincimizde mi? Dedim. Parmağını burnunun ucuna dokundurdu. Yüzünü pırıl pırıl bir gülümseme aydınlattı. Üstüne bastın. Zaman sizin bilinç hareketine taktığınız isim. Mekan ve zaman içinde olabilecek her olay şimdi. Birdenbire ve aynı anda olmaktadır. Geçmiş de yoktur, gelecek de yoktur. Yalnız şimdi vardır. Ama biz konuşabilmek için zamana dayalı bir dil kullanmak zorundayızdır. Yani tıpkı, gözlerini tavana dikip bir benzetme aradı. Tıpkı aritmetik gibi dedi sonunda. Sistemi bildiğiniz anda rakamlı problemlerin hepsinin zaten cevaplanmış olduğunu bilirsiniz. Aritmetiğin ilkesi 6 sayısının küp kökünün ne olduğunu zaten bilir. Ama bizim o zaten var olan yanıtı bulabilmemiz zaman dediğimiz şeyi birkaç saniyeyi gerektirmektedir. 8'in küp kökü 2 diye düşündüm içimden. 1'in küp kökü de 1. Ya 6'nın küp kökü 1 ile 2 arasında bir şey. Belki de 1.8'in üzerinde. Tabii bir yandan kaç olduğunu hesaplarken aradığım cevabın hazır olup beni beklediğini, hatta ben soruyu sormadan önce bile hazır olduğunu biliyordum. Leslie, her olay mı? Diye sordu. Olabilecek her olay zaten olmuş durumda mı? Gelecek diye bir şey yok mu? Geçmiş de yok dedi Pay. Zaman da yok. Her zaman pratik kafalı bir insan olmuş olan Leslie bezi vermişti. O halde biz neden bu... Bu hayal ürünü zaman içinde bu tecrübeleri yaşıyoruz ki diye sordu. Eğer her şey çoktan olmuşsa niye zahmet ediyoruz? Mesele olmuş olması değil, sayısız seçeneklerimizin olması dedi Pay. Seçeneklerimiz bizi tecrübelerimize götürür. Tecrübeler olunca da sandığımız gibi ufacık yaratıklar olmadığımızı anlarız. Biz hayatın boyutlar arası ifadesiyiz, ruhun aynalarıyız. Bütün bunlar nerede oluyor dedim. Gökyüzünde kocaman bir antrepo mu var? Raflarında olabilecek bütün olaylar sıra sıra duruyor da onların arasından seçme mi yapıyoruz? Antrepo değil, bir yer değil. Ama siz onu bir yer olarak da düşünebilirsiniz. Nerede olacak size göre? Başımı iki yana sallayıp Leslie'ye döndüm. O da başını iki yana salladı. Pay, rol yapar gibi, nerede? Diye sordu tekrar. Gözlerimizin içine bakarak elini kaldırdı, aşağıyı gösterdi. Baktık. Aşağımızda suların altında okyanus tabanının o sonu gelmez patikaları kıvrılarak gidiyordu. Desen mi? Dedi Leslie. Suyun altındaki mi? Ah bizim seçeneklerimiz. O desen seçtiğimiz patikaları gösteriyor. Kavşaklarda hangi yönlere saptığımızı. Ayrıca sapmayıp da sapabilecek olduğumuz diğer yolları. Belki onlara sapışımız daha başka bir... Yani paralel hayatlarda mı diye sordum. Bulmacanın parçalarının birleşip bir bütün oluşturuşunu izliyordum. Değişik ömürlerde mi? Desen altımızda görkemli bir biçimde yayılmıştı. Şaşkınlıkla gözlerimizi açıp ona baktık. Yüksekten uçtuğumuzda diye söze başladım. O zaman perspektif çok iyi. Her seçeneği, yolun her çatalını, her kavşağını görebiliyoruz. Ama daha alçaktan uçarken perspektifi kaybediyoruz. İniş yaptığımızda diğer seçenekleri artık hiç göremez oluyoruz. Dikkatimiz ayrıntılara odaklanıyor. Günlük, saatlik, dakikalık ayrıntılara. Değişik ömürler unutuluyor. Pay, kendinin kim olduğunu araştırmak için ne kadar güzel bir benzetme buldun dedi. Suyun altındaki bir desen, değişik benliklerinizi ziyaret etmek için bu deniz uçağıyla oraya buraya uçmanız gerektiği doğru ama yaratıcı bir araçtır ve sonuç verir. O halde bu altımızdaki deniz aslında deniz falan değil öyle mi dedim. O desen aslında orada yok. Mekan zaman içinde hiçbir şey aslında yoktur diye karşılık verdi. Desen sizin kendi kurduğunuz bir görsel yardım. Eş zamanlı ömürleri anlayabilmek için bu yola gidiyorsunuz. Uçuş benzetmesi de Sen uçmayı çok sevdiğin için. İniş yaptığın zaman deniz uçağın deseninin üzerinde yüzüyor. Siz gözlemciler ise değişik dünyalarda hayaletlersiniz. Benliğinizin başka cephelerinden bir şeyler öğrenebilir, onların bulunduğu çevreyi gerçek olarak kabul etmeyebilirsiniz. Öğrenmeniz gerekenleri öğrenince de deniz uçağınızı hatırlarsınız. Levyeyi öne iter, kendinizi havalanmış bulursunuz. Yeni baştan genel perspektifinize kavuşursunuz. Leslie, bu deseni biz mi tasarımladık diye sordu. Pay, sizin ilginizi çeken ne kadar alan varsa mekan, zaman içindeki hayatlar konusunda o kadar benzetme olabilir dedi. Fotoğrafçılığı sevseydiniz yaptığınız benzetme odaklama netliği ile ilgili olabilirdi. Odaklamak bir noktayı netleştirir. Başka her şey bulanıklaşır. Biz bir tek ömüre odaklanır, bir tek o var sanırız. Ama hayatın öbür cepheleri de, yani sisli olanlar, bizim rüya, dilek ya da olabilirdi ama olmadı dediğimiz şeyler de bir o kadar gerçektir. Odağımızı kendimiz seçeriz. Bu yüzden mi fiziğe böyle hayranlık duyuyoruz dedim. Kuantum mekaniğine de, zamansızlığa da. Bunların hiçbiri mümkün değil ama hepsi yine de doğru mu? Geçmiş hayatlar yok, gelecek hayatlar da yok. Bir noktaya pike yap, oranın hareket etmekte olduğuna inan. Böylece zamanı biz kendimiz mi icat ettik yani? Bir kere içine girince bir tek hayat budur mu sanıyoruz? Böyle mi durum Pay? Oldukça yaklaştın dedi. Leslie, o halde ileriye doğru uçabiliriz diye atıldı. Genç Richard'la genç Leslie'yi Carmel'de bıraktığımız yerin daha ilerisine, onların geleceğinde bir yere inebilir, bir arada kalmışlar mı diye bakabiliriz. Bizim kaybettiğimiz o yılları kazanmışlar mı öğreniriz. Dış dünya rehberimiz, zaten biliyorsunuz dedi. Bilmiyoruz diye patladım. Tam o anda bir güç bizi oradan çekip, Pay gülümsedi. Onların da seçenekleri var dedi. Onların da bir cephesi korkuyor, vaatler dolu bir gelecekten kaçıyor. Bir başka cephesi birbiriyle dost oluyor ama hiçbir zaman bir aşk ilişkisi oluşmuyor. Daha başka bir cephesi sevgili oluyor ama hiçbir zaman dost olmuyor. Bir başka cephesi evlenip boşanıyor. Bir başkası da birbirini ruh arkadaşı olarak görmeye karar veriyor. Evleniyor ve sonsuza kadar seviyor. Demek biz burada turist gibiyiz dedim. Manzarayı biz kurmuyoruz. Yalnızca hangi tarafını görmek istediğimizi seçiyoruz. Bu da olaya bakışın güzel bir yolu dedi. Pekala diye kabullendim. Şöyle yapmayı deneyelim. Annemizin babamızla tanışmasından önceki bir noktaya inip tanışmalarını engellemeye çalışalım. Onlar tanışmazsa biz nasıl doğarız? Hayır Richie dedi Leslie. Bu bizim doğmamızı engellemez. Biz bu desende onların tanışmış olduğu bölümde doğuyoruz. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Hiçbir şey önceden kararlaşmıyor mu? Diye sordum. Kader diye bir şey yok mu? Kader elbette var dedi Pay. Ama kader sizi gitmek istemediğiniz bir yere itmez. Seçen sizsiniz. Kader size bağlı. Biz eve dönmeyi seçerdik Pay dedim. Nasıl döneceğiz? Gülümsedi. Eve dönmek bir kütüğün üzerinden atlamak kadar kolay. Sizin deseniniz psişik bir desen. Geri dönmek ise ruhsal. Sevgiyi rehber alın. Birden sustu. Konferans verdiğim için özür dilerim. Hemen gitmek ister miydiniz? Lütfen. Hayır diye atıldı Leslie. Pay'a söz söylüyor ama uzanmış benim elimi tutuyordu. Bir bakıma dikkatli dinle işaretiydi bu bana. Eğer dediklerini doğru anlıyorsam bizim eskiden olduğumuz insanlar, yani Los Angeles'a doğru uçmakta olanlar zamanın içinde durdu. Biz ne zaman istersek onlara dönebiliriz. Tabii dönebiliriz dedim. Ama bir an sonra kozmik ışın patlaması yine olabilir. Kendimizi yine burada bulabiliriz. Pay, hayır dedi. Döndüğünüz anda milyonlarca değişken değişecektir. Bunlardan herhangi biri olayın tekrarlanmasını önleyebilir. Gitmek istiyor musunuz? Leslie yine hayır dedi. Ben bu olaydan bir şeyler öğrenmek istiyorum Richie. Anlamak istiyorum. Eğer trilyonlarda bir şansımız varsa ve bu da o şanssa bence kalmamız gerekiyor. Pay dedim. Eğer kalırsak canımız yanabilir mi? Bir başka zamanda bizler hayalet olduğumuz halde yine de bir zarar gelebilir mi bize? İsterseniz onu da seçebilirsiniz dedi. Seçmek mi? Bu iş bana pek karanlık görünüyordu. Ben serüvenlerime yavaş yavaş atılırım. Bilinmeyene doğru uçmak ise serüven değil deliliktir. Bu inanç deseni içinde tuzağa sıkışıp kendi dünyamızı kaybedebilir miydik? Ya ayrılır da bir daha birbirimizi hiç bulamazsak? İnançlar çok tehlikeli tuzak olabilirdi. Karıma döndüğümde biraz ürküyordum. Bence geri dönsek iyi olur tatlım dedim. Ah Richie, bu fırsatı ziyan etmeyi gerçekten istiyor musun? Bu senin hep okuduğun şey değil mi? Hayatın boyunca ilgi ve hayranlık duyduğun konu değil mi? Eş zamanlı ömürler, değişik gelecekler. Neler öğrenebiliriz düşünsene. Biraz tehlikeye göze almaya değmez mi? İçimi çektim. Leslie'nin geçmişi hep doğruyu bulmak üzere yaptığı cesur seçimlerle doluydu. Tabii kalmayı seçerdi. Şu anda zihnimin kenarındaki kaşif tarafıma sesleniyordu. Sonunda pekala küçük sevgilim dedim. Havada azımsanan riskler burcu burcuydu. Takla atmayı emniyet kemeri takmadan öğrenmeye çıkmış acemi pilot gibi hissediyordum kendimi. Pay, kaç cephemiz var bizim aslında diye sordum. Güldü. Pencereden aşağıdaki desene baktı. Kaç dersin diye sordu. Saymaya imkan mı var? Şu desenin tümü biz miyiz dedi Leslie. Afallamıştı. Göz alabildiğince uzanan, üzerinden uçmakla bitiremediğimiz desenin hepsi bizim seçeneklerimiz mi? Pay başıyla evet işareti yaptı. Daha başlamadık bile diye düşündüm. Oysa bu kadarı bile inanılır gibi değil. Ya diğer bütün insanlar Pay? Bir evrende kaç hayat olabilir? Yüzüme baktığında ifadesi şaşkınlık yansıtıyordu. Sanki sorumu anlamamıştı. Evrende kaç hayat mı var Richard? Dedi. Bir. 5. Harita olmadığından emin misin? Dedim. Pay gülümsedi. Harita yok. Uçmanın en büyük kısmı harita okumak diye düşündüm. Kağıda bir nokta koyarız. Bulunduğumuz yerdir o. Bir nokta daha. Gitmek istediğimiz yer. İkisinin arasında açılar, doğrultular, mesafeler, yönler ve zamanlar karmaşası yer alır. Oysa şimdi daha önce hiç görmediğimiz uçsuz bucaksız bir diyarda hem pusulamız çalışmıyordu hem de haritamız yoktu. Burada rehberiniz sezgileriniz dedi Pay. İçinizdeki bir düzey bilinmesi gereken her şeyi biliyor. O düzeyi bulun ondan rehberlik isteyin. Onun sizi en gitmeniz gereken yere götüreceğine güvenin. Deneyin bir. Leslie hemen gözlerini yumdu, vücudunu gevşek bıraktı, verilen talimata uymak üzere kendini hazırladı. Altımızdaki desen etkilenmeksizin rahatça uzanıyor, garip yolcumuz konuşmuyor, karımdan ise hiç ses çıkmıyordu. Gören uyuyor sanırdı. Sonunda Leslie alçak sesle ''Sağa dön'' dedi. Dar açıyla mı, geniş açıyla mı sağ yapacağımı söylemedi. Bana hiçbir derece vermedi. Ben azıcık dönmeyi seçtim. Önümdeki tekeri kıpırdattım. Amfibi uçağımız zarif bir hareketle kavisine başladı. Bir an sonra Leslie, yeter dedi. Kanatlar yine yataylaştı. 150 metre kadar aşağı. Tekeri öne ittim, dalgalara biraz daha yaklaştık. O kadar da garip bir şey değildi bu diye düşündüm. Diğer yaşamları gözlerinde canlandırmaya çalışan pisişikler de yollarını böyle sezgilerle bulurlardı. Neyin onlara doğru gibi geldiğine güvenerek. Duvarları böyle aşar, kapılardan böyle geçerlerdi. İstedikleri yere varıncaya kadar. Deniz kuşunu uçururken aynı gücü kullanmakta ne gariplik olabilirdi. O güç içimizdeki rehberin en çok istediği diğer benliklerimizi bulacak, bizi onlarla karşılaştıracaktı. Eğer olmazsa ne kaybederdik? ''Yine sağa dön'' dedi Leslie. Sonra hemen bir anda ''Dost doğru'' diye ekledi. ''150 metre daha in.'' ''O zaman suyun tam üzerine geliriz'' dedim. Başını ''Evet'' der gibi salladı ama gözleri hala kapalıydı. ''İnişe hazırlan.'' Aşağıdaki desende hiçbir değişiklik olmamıştı. Sonsuz karmaşıklıklar hala göz alabildiğince uzanmaktaydı. Gökkuşağı kıvrımları ve kesişimleri, paralel giderken birbirine çapraz geçen çizgiler, dönüşler, yelpaze gibi yayılışlar. Pastel renklerden gümüşe doğru. Hepsinin üzerinde de bu garip dünyanın kristal denizi pırıl pırıl parlıyordu. Pay'a döndüm ama o bana hali ve görünüşüyle ancak bekle gör'den başka bir cevap vermedi. Sağ yine dedi Leslie. Hemen hemen geldik. Pek az sol yap. Şimdi gazı kes. İn. Kuyruğumuz hemen dalgalara değdi. Leslie su sesini duyunca gözlerini açtı. Dünya fışkıran sular arasında eriyip yok olurken o da benim kadar hevesle seyretti. Deniz kuşu görünmez oldu. Pay da onunla birlikte yok oldu. Leslie ile ben birlikte altın rengi bir akşam ışığında bir nehir yamacındaki ağaçlar arasından kayarak uçtuk. Sonra eski bir taş evin duvarından geçtik. Bir salonda durduk. Loş ve gri. Alçak tavanlar, köşede önü paravanla kapalı bir şömine, dalgalı ve bereli tahta döşemeler, masa yerine bir portakal sandığı, bir duvara dayalı duran eskimiş bir konsol piyano. Odanın içindeki ışık bile griydi. Piyanonun önündeki eski iskemlede incecik genç bir kadın oturmaktaydı. Saçları uzun ve sarı, giysilerinin havu dökülmüştü. Karşısındaki nota yerinde Brahms, Bach ve Schumann'ın notaları üst üsteydi. Bir Beethoven sonatını ezbere çalmaktaydı. Enkaz halindeki müzik aletinden nefis sesler çıkarıyordu. Leslie dehşet içinde bakıyordu. ''Bu benim evim!'' diye fısıldadı. ''Kuzey Black Eddy'deki evriçi, bu benim!'' Baktım. Karım bana büyümekte olduğu yıllarda yiyecek şey bulmakta zorluk çektiklerini söylemişti. Ama bu kız açlıktan ölme sınırının eşiğindeydi. Leslie'nin geçmişi pek sık hatırlamaması boşuna değildi demek. Benim de geçmişim bu kadar kara olsa ben de dönüp bakmak istemezdim. Kız bizi fark etmedi. Sanki cennetteymiş gibi çalmayı sürdürdü. Mutfağa açılan kapıda bir kadın belirdi. Sessizce müziği dinledi. Elinde açılmış bir zarf vardı. Ufak tefek güzel bir kadındı. Ama kız kadar sıska ve kavruktu o da. Leslie, anne diye bağırırken sesi çatlar gibi oldu. Kadın bizi görmedi. Cevap da vermedi. Müzik durana kadar sessizce bekledi. Tatlım çok güzel diye seslendi kız arkasından. Başını hüzünle iki yana sallıyordu. Doğru söylüyorum. Seninle iftihar ediyorum. Ama bir geleceği yok bunun. ''Anne lütfen'' dedi kız. ''Gerçekçi olmak zorundasın'' diye devam etti annesi. ''Piyanistlerin bini bir paraya. Papasın sana ne dediğini hatırlıyorsundur. Kız kardeşi piyanoyla hayatını kazanamamış. Hem de yıllarca konservatuar eğitimi aldıktan sonra.'' ''Ah anne'' kız bezgin bir ifadeyle kollarını havaya kaldırdı. ''Yine papazın kardeşine anlatma. Onun çok kötü piyano çaldığını anlayamıyor musun? Hayatını kazanamayışı bu işi beceremediğinden.'' Annesi aldırış etmedi. ''Eğitimi ne kadar sürüyor biliyor musun? Kaça patlıyor, haberin var mı?'' Kız dişini sıktı. Karşısındaki notalara baktı. Başını yavaşça salladı. ''Kuruşu kuruşuna biliyorum. Üç işte birden çalışıyorum anne. Parayı bulacağım.'' Kadın içini çekti. ''Bana kızma tatlım. Ben yalnızca yardım etmeye çalışıyorum. Bu şahane fırsatları benim gibi kaçırıp da sonra hayatım boyunca pişmanlık çekmeni istemiyorum. Bir resmini New York'a gönderdim. Çünkü bunun senin için bir kurtuluş olabileceğini biliyordum. Önemli olan kazandın. Seni kabul ettiler.'' Elindeki zarfın o tarafına koydu. ''En azından bak bir kere. New York'taki en büyük ajanslardan birinde manken olup bu sonu gelmez mücadeleden kurtulma fırsatın var. Yok garsonluk, yok evleri temizlemek. Çalışa çalışa kendini öldürüyorsun.'' ''Hayır, çalışmakla kendimi öldürmüyorum.'' ''Şu haline bak. Ray gibi sıskasın. Buna daha ne kadar dayanabilirsin? Habire Philadelphia'ya koşup geri geliyorsun. Çünkü bir geceden fazla kalmaya paran yok. Üniversiteyi haftada iki güne sığdırmaya çalışıyorsun. Bu böyle devam edemez. Henüz 17 yaşındasın ama yorgunluktan canın çıkmış. Neden mantığın sesine kulak vermiyorsun?'' Kız kazık gibi sessiz oturuyordu. Annesi ona baktı. Başını şaşkın bir ifadeyle iki yana salladı. ''Hangi kıza söylesen manken olmaya bayılır. Sen ise reddediyorsun. Tatlım dinle beni. Git bir yıl kadar dene. Biriktirebildiğin kadar parayı biriktir. Sonra eğer hala istiyorsan yine devam edersin müziğe.'' Kız zarfa uzandı. Alıp hiç bakmadan omzunun üzerinden annesine uzattı. ''New York'a gitmek istemiyorum.'' derken öfkesini kontrol etmeye çalışıyordu. ''Kazandığım da vız geliyor. Manken olmak istemiyorum. Mücadele etmekten de yüksünmüyorum. Eğer sevdiğim şeyi yapmam için bu gerekiyorsa sürdürürüm.'' Annesi mektubu onun elinden kaptığında tüm sabrı tükenmişti. ''Tek düşünebildiğin şey o piyano mu?'' ''Evet.'' Kız konuşmaların sürmesini elleriyle engelledi. Önündeki sayfaları çevirerek gürültüler çıkardı. Parmakları bir an kelebek, bir sonraki an çelikti. ''Bu kadar incecik kollarda nasıl bu kadar güç olabiliyor?'' diye şaştım. Annesi bir süre ona baktı. Mektubu zarfından çıkardı. Açık olarak portakal sandığının üzerine koydu. Arka kapıdan çıktı. Kız yine piyano çalmaya başlamıştı. Leslie'nin bana anlattıklarından ertesi gün Philadelphia'da resitali olduğunu biliyordum. Sabah 4'te kalkacak, 65 millik yolculuğa erkenden başlayacaktı. Toplam 6 saat. Birazı yaya, birazı otobüste, birazı troleybüste. Bütün gün dersleri vardı. Gece de resitalde çalacaktı. Sonra ertesi sabahki ders saatine kadar otobüs garajında uyuyacak, oda kirası vermeyip o parayla yeni notalar alacaktı. Leslie birden benim yanımdan ayrıldı, gidip kızın yanında durdu. Kız ona aldırmadı. Notalara hayranlık dolu bakışlarla baktım. Ne kadar garip diye düşündüm. Yeniydi notalar. Şimdiki evimizde de piyanonun üzerinde o notalar duruyordu. Ama sayfaları sararmıştı artık. Sonunda kız Leslie'ye döndü. Solgun, güzel yüzünün hatları annesine benziyor, mavi gözleri güceniklik yansıtıyordu. Öfkenin eşiğinde bir sesle, ''Eğer mankenlik ajansından geldinizse cevabım hayır.'' dedi. ''Teşekkür ederim ama hayır.'' Leslie başını iki yana salladı. ''Ben Canover'dan değilim.'' dedi. Kız ona uzun uzun baktı. Sonra ayağa kalktı. Ağzı şaşkınlıkla açılmıştı. ''Siz bana benziyorsunuz.'' diye soludu. ''Siz bensiniz değil mi?'' Karın başıyla ''Evet.'' dedi. Kız baka kalmıştı. ''Ama büyümüşsünüz siz.'' dedi. Yoksulluğuyla hayallerinin arasında durmuş, kendi geleceğine bakıyordu. Sessizce bakmaktaydı karıma. Sonunda o taş gibi kararlılığı yıkıldı. Sandalyeye yığıldı. Ellerini yüzüne kapattı. ''Yardım edin bana!'' diye ağladı. ''Lütfen yardım edin bana!'' 6. Karım kendi çocukluğunun yanına çömeldi. Başını kaldırıp onun yüzüne baktı. ''Ziyanı yok!'' diye avuttu onu. ''Her şey düzelecek. Öyle şanslı bir kızsın ki...'' ''Gerçekten öylesin.'' Kız doğrulup dikleşti. Ona inanmaz gözlerle baktı. Gözyaşlarını elinin tersiyle sildi. ''Şanslı mı? Siz buna şans mı diyorsunuz?'' Gözyaşı lekelerinin arasından umutla gülecekti neredeyse. ''Şans, yetenek, ayrıcalık. Neyi sevdiğini bulmuşsun. Senin yaşındakilerin o kadar azı bulur ki, bazıları hiçbir zaman bulamaz. Sen ise şimdiden biliyorsun.'' ''Müzik.'' Karım yine başıyla evet dedi. Ayağa kalktı. Çok yeteneklerin var. Zekisin, istidatlısın, müziği çok seviyorsun ve azmin de kimseden eksik değil. Seni hiçbir şey durduramaz. Niçin bu kadar yoksulum? Keşke benim. Aslında bu piyano. Dinleyin. Klavyeye 4 kere vurdu. Yıldırım oktavlarda 8 nota. Enstrümanın içinde bazı tellerin kopuk olduğunu ben bile fark edebildim. Sol diyezle re'nin hiç sesi çıkmıyor. Akorçuya da paramız yok. Yumruğunu sararmış tuşlara indirdi. Niçin? Kararlılığın, sevginin ve çalışmanın seni yoksulluktan ve umutsuzluktan kurtarabileceğini kanıtlayasın diye. Belki günün birinde yine yoksulluk içinde yaşayan bir başka çocukla karşılaşırsın. O sana, sizin için her şey çok kolay çünkü siz ünlü bir piyanistsiniz, zenginsiniz. Oysa benim yiyecek ekmeğim yok, piyanom da bir enkaz. Dediği zaman tecrübenden birazını onunla paylaşabilirsin. Onun dayanmasına, direnmesine yardım edebilirsin. Kız bunu düşündü. Sızlanıyorum dedi. Nedenini de bilmiyorum. Nefret ederim sızlanmaktan. Bana yakınmanın bir ziyanı yok dedi Leslie. Direnecek miyim diye sordu kız. Başaracak mıyım? Leslie göz ucuyla bana bakarak... ''Seçenekler senin, hem de sandığından çok fazla.'' dedi. ''Eğer senin için önemli olan şeyleri asla bırakmazsan, onları elde etmek için mücadele etmek istemen bu kadar önemliyse sana söz veriyorum. Başarılı bir yaşamın olacak. Zor bir yaşam tabii. Çünkü kusursuzluk kolay bir şey değildir. Ama iyi bir yaşamın olacak.''